Ayrım 19, sayfa 177. Matias Freire ortadan yok olmuştu, bulunamıyordu. Lekoz ile Zakro'yu onun evine gitmişlerdi. Konant ile Caffar da Pierre Janet İçses Hastanesi'ne. Bu iki adreste de yoktu. Anais Çetelet, polislerden gelecek haberi beklemeden tren garlarında, otogarlarda, otoyol gişelerinde, devlet yollarında ve ilçeler arası yollarda da denetimin arttırılması emrini vermişti. Fransa'nın güneyindeki tüm polis merkezlerine Yanut, Freire'nin resmini yollatmıştı. Ertesi sabah fotoğrafını yayımlamaları için bölgesel gazetelerle temasa geçmişti. Tanıklara çağrıda bulunmaları için yerel radyoları aramışlardı. Ücretsiz aranabilen bir telefon numarası hizmete sokulacak, internette bir site açılacaktı. Büyük oyun. İçinden bir ses ona hata yaptığını yineliyordu. Suçlu olduğunu gösteren kesin kanıtlar olmaksızın Matias Freire'yi medyaya, halka ve amirlerine kurban olarak sunmuştu. Emniyet müdürü onu aramıştı. Akşam olmadan onu bulun. Veronique Roy ona telefon açmıştı. Bu çılgınca bir hikaye. Vali onu aramıştı. Evet, nasıl gidiyor? Kimliğini teşhis edebildiniz mi? Tüm bunlar onun ilerlemesi, ünü, imajı bakımından iyiydi. Ama kimse sorulması gereken tek soruyu ona sormamıştı. Janus Minotaurus katili mi? Şimdi bir kaçağın izini sürüyorlardı. Artık Philip Drew'un katilini aramıyorlardı. Oysa bu ikisi aynı şey değildi. Aksi kanıtlanıncaya dek Freire, namı diğer Janus, sadece dosyadaki bir tanıktı. Onu suçlu ilan etmek için çok erkendi. Ancak bunun için çok geçti. Psikiyatr kaçarak kaderini belirlemişti. İnsan vicdanı rahat olsa ortadan kaybolur muydu? Bu son saatler boyunca her dakika ona ulaşan farklı raporlara, değerlendirmelere göz attıkça Anais'in Matias'a karşı öfkesi artıyordu. Anais'e güvenmeliydi. Sakin bir şekilde polis merkezinde onu beklemeliydi. Onu koruyabilirdi. O... Önündeki kağıt yığınını tasnif etti ve hızlı bir sentez yaptı. Önce Matias'ın arabasıyla kaçtığı düşünülmüştü. Alınan bilgiye göre adamın 916 AWX33 plakalı dizel bir Volvo 960'ı vardı. Araba ne evinin önünde ne de Pierre Janet İçses Hastanesi'nin otoparkında bulunmuştu. Sonra kaçağın Bordo Merignac Havalimanı'nda olduğu anlaşılmıştı. Cep telefonunun sinyali oradan geliyordu. Ayrıca havalimanındaki bir ATM'den 2000 avro çekilmişti. Ancak bu iz fos çıkmıştı. Arabası havalimanının çevresinde bulunamamıştı. Öğleden sonraki uçuşların hiçbirinde Matias Freire veya Victor Freire adından kayıtlı bir yolcu yoktu. Anais aldatmacayı hissediyordu. Zaman kazanmak için Freire onları bilerek yanlış bir izin peşine takmıştı. Öte yandan bir saat sonra kaçağın cep telefonu ile pardesüsü havalimanındaki bir çöp kutusunda bulunmuştu. Daha sonra ondan başka haber alınamamış, başka ipucuna rastlanmamıştı. Tanıklara yapılan çağrı her zamanki gibi bir sürü tutarsız, uyduruk veya çelişkili ihbarla sonuçlanmıştı. Hiçbir barikatta Volvo'ya rastlanmamıştı. Hiçbir polis, hiçbir jandarma Matias Freire'yi görmemişti. Tüm hatlarda tam bir başarısızlık söz konusuydu. Anais bir şeyden emindi. Matias çoktan uzaklara gitmişti. En azından o böyle umuyordu. Onu yakalamak istemiyordu. Önce tüm olayın üstündeki sır perdesini aralamak istiyordu. O soruşturmanın halkalarından biriydi ve başka ipuçları da vardı. Bir an önce bu ipuçlarının peşine düşmek istiyordu. Zaten yarın erkenden amnezik adamı konuşturmak için Guettari'ye gitmeye karar vermişti. 18.50. Burada ofisinde sıkıntıdan patlamak yerine harekete geçmeye karar verdi. Arabasına bindi ve doğrudan Fleming semtine gitti. Sirenler, tepe lambaları. Bordo sokaklarında hiç bu kadar polis arabası, yanıp sönen tepe lambası, üniformalı polis görmemişti. Teşekkürler Janus. Anais birden yavaşladı, varacağı yere gelmişti. Bölge tamamen değişmişti. Polis minibüsleri, polis arabaları, olay yeri incelemenin araçları. Herkes şenlik yerine toplanmış gibiydi. Motoru durdurdu ve boş evin, önceki akşam etkileyici bir adamla şarap içtiği o evin, çevresinde dolanan polisleri düşündü. Anılarını mahvettikleri gibi bir hisse kapıldı. Kapıdaki polisler onu tanıyarak yana çekildiler. Salon, polis ve olay yeri inceleme teknisyenleri kaynıyordu. Lekoz, beyaz kağıt elbiseleri içindeki adamların arasında hemen fark ediliyordu. Ona galoş uzattı. Bunu giymek ister misin? Böyle iyi. Ama ya bazı izler varsa? Aptal mısın nesin? Burada bizi ilgilendiren hiçbir şey yok. Polis sessizce durumu kabullendi. Anais sadece lateks eldivenleri giydi. Lekoz da onunla aynı kanındaydı. Haklısın, bu herif gerçek bir hayalet. Bütün karton kutular boş. Evin içinde ne kişisel bir eşya ne de onun adına kayıtlı bir belge bulabildik. Anais cevap vermeden mutfağa yöneldi. İçerisi temizdi. Hatta kusursuz bir biçimde. Anlaşılan Freire evinde hiç yemek yemiyordu. Dolapları açtı, tabaklar, çatal bıçaklar, tencereler. Hiç gıda maddesi yoktu. Bir rafta sadece birkaç çay kutusu. Refleks olarak buzdolabını açtı. Hepsini bitirmedikleri şarabın dışında orası da boştu. Salak, soğuk bir medok. Salonda polislerin ve teknisyenlerin uğultusunu bastıran ayak sesleri duyuldu. Anais mutfaktan çıktı. Conant sert adımlarıyla nefes nefese geliyordu. Onu buldunuz mu diye sordu. Hayır ama bir sorun var. Nedir? Saint-Jean'daki şu herif, hafızasını kaybetmiş olan Patrick Bonfils. Bu sabah Guattari kumsalında öldürülmüş karısıyla birlikte. Nasıl? Yemin ederim kumsalda kurşunlanmışlar. Biarritz polisi bizi yeniden arayacak. Anais yeniden mutfağa döndü ve iki elini Evie'ye dayadı. Satranç tahtasında yeni bir taş. Belki de davayı bir üst seviyeye çıkaran ya da genişleten bir unsur. Başka bir sorun daha var diye ekledi Conant. Seni dinliyorum. Psikiyatrın arabası Volvo, kumsala inen patikada bulundu. Şu veya bu şekilde psikiyatrda ateş açıldığında oradaymış. Araba tam bir kevgire dönmüş. Ve, iyi misin? Anais arkasını dönmüş ve başını Evie'nin içine sokmuştu. Buz gibi akan suyu açmış ve doğrudan musluktan içmeye başlamıştı. Oda dönüyordu. Kan beynini terk etmiş, midesine ve bacaklarına hücum etmişti. Her an bayılabilirdi. Freire diye mırıldandı akmakta olan soğuk suyun yanında. Nasıl boktan bir olaya karıştın? Marsilya Saint-Charles, 06:30. Tüm beklentilerin tersine Freire kendini dinlenmiş hissediyordu. Bordeaux-Agen yolu boyunca uyumuştu. Agen ile Toulouse arasında da. Gece yarısı trenini beklerken Toulouse Matabüyü garında hafifçe kestirmişti. Sonra kuşetli vagonunda Marsilya'ya kadar yeniden uyumuştu. Firarda değil bir uyku küründeydi sanki. Aslında bu da kaçmanın başka bir yoluydu, bilinç altında. Marsilya garının strüktürleri ağır ağır camın önünden geçiyordu. Örümcek ağ gibi dolanan rayların üzerinde gecenin soğuğu hissediliyordu. Freire aldığı karardan emin değildi. Marsilya onu enselemeyi düşünecekleri son yerdi. Bu bakımdan burası doğru bir yerdi. Ancak soruşturma bu şehirde de yayılacaktı. Bellekleri tazeyken ve yüzü gözlerinin önündeyken devriyelerden ve polisten kaçma şansı neydi? Tren gıcırdayarak durdu. Yaklaşık 1,5 saat rötar yapmıştı. Freire trenden inmeden önce önlem olarak birkaç dakika bekledi. Peron yolcularla dolunca omuzunda çantası koltuk altında dizüstü bilgisayarıyla kalabalığa karıştı. Saint-Charles garı Saint-Jean garına benziyordu. Aynı çelik kafes. Beyaz lambalarla aydınlatılmış bitmek tükenmek bilmeyen uzunluktaki aynı peronlar. Freire diğer yolcularıyla aynı ritimde yürüyordu ki aniden durdu. Peronun ucunda polisler bekliyordu. Sivil giyimdiler, sivil giyimliydiler. Ancak uğursuz suratları, serseri görünümleri, bakışlarındaki özgüven şüpheye yer bırakmıyordu. Demek Anais Chatelet ve diğer polisler onun gibi düşünmüştü. Ya da en azından imkansızı, yani başladığı noktaya geri dönebileceğini göz ardı etmemişlerdi. Yolcu akını devam ediyordu. Valizler bacaklarına çarpıyordu. Aldığı omuz darbeleriyle sarsılıyordu. Daha yavaş bir şekilde yeniden yürümeye başladı. Bir yandan da düşünmeye çalışıyordu. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibi atıyordu. Freire biraz daha yavaşladı. Hava aydınlanmak üzereydi. Bedenini yeniden korku sardı. Aklına başka bir fikir geldi. Vagonlardan birine binmek. Kaçmak için en elverişli anı kollamak. Ama hangi anı? Peron tamamen boşaldıktan sonra polisler, gar güvenliğinin ve köpeklerin yardımıyla her tuvaleti, her koltuğu, her kompartmanı tek tek kontrol ederek treni arayacaklardı. Bir fare gibi kapana sıkışabilirdi. Bu şekilde açıkta olmak çok daha iyiydi. Ayaklarını sürüye sürüye hala yürüyordu. Metreler tükeniyordu ve aklına bir şey gelmiyordu. Pardon. Döndü ve bir eliyle tekerlekli bir valiz çeken, diğer elinde bir çanta taşıyan ve koluna 10-12 yaşında bir çocuk tutulmuş olan ufak tefek bir kadın gördü. Özür dilerim dedi Freire gülümseyerek. Size yardımcı olabilir miyim? Böyle iyiyim, teşekkür ederim. Kadın yanından geçip gitti. Küçük yüzünde gergin bir ifade ve öfkeli bakışları vardı. Freire peşine takıldı ve gülümsemesini arttırdı. Önüne geçti, kadına doğru döndü ve ellerini uzattı. İzin verin, size yardım edeyim. Beni rahat bırakın. Ne valizini ne de çantasını veriyordu. Oğlan çocuğu Matias'a yiyecekmiş gibi bakıyordu. Hayat mücadelesi içinde iki küçük asker. Freire ikilinin karşısında geri geri gidiyordu. 50 metre sonra polislerin kucağına düşecekti. Beni bir deneyin diye önerdi. Peron'un ucuna kadar birlikte bir macera yaşayalım. Sonra kırmızı mı mavi mi karar verirsiniz. Oğlanın yüzü aydınlandı. Popstar yarışmasındaki gibi mi? Freire bir kere televizyonda gördüğü bir yarışmaya gönderme yaparak bunu düşünmeden söylemişti. Şarkıcı adayları profesyonel bir jüri tarafından renkli ışıklarla değerlendiriliyordu. Bu ayrıntı bir şeyi tetikledi. Oğluna uyan kadın da birdenbire gülümsemeye başladı. Bir an Freire'yi inceledi. Neden olmasın der gibiydi. Valizini ve çantasını Freire'ye uzattı. Freire kendi çantasını omuzuna astı, bilgisayar çantasının sapını boynundan geçirdi ve kadının valizlerini tuttu. Arkasını döndü ve gülücükler saçarak yürümeye başladı. Küçük oğlan da koluna yapışmış, bir ayağını diğerinin önüne atarak hoplaya zıplaya yürüyordu. Polisler onu fark etmedi bile. İzi sürülen, korkmuş, paniklemiş bir kaçağı arıyorlardı. Yanında eşi ve oğlu olan bir aile babasının değil. Ancak Freire hala kendini güvende hissetmiyordu. Plastik çamlarla süslü geniş bir akvaryumu andıran gar, polislerle, özel güvenlik elemanlarıyla doluydu. Nereye gidecekti? Marsilya ile ilgili hiçbir şey hatırlamıyordu. Şehrin yabancısıyım dedi her şeyi göze alarak. Şehir merkezine nasıl gidebilirim? Metro ile veya otobüsle. Peki yürüyerek? St. Charles merdivenini kullanın sol tarafta. Aşağı Athens bulvarına inin. Karşınıza Canebière çıkacak. Dümdüz devam edin. Sonra Viewport. Ya siz nereye gidiyorsunuz? Otogara. Hemen şurada solda. Size eşlik edeyim. Otogara gelince Freire sabahın ayazında kadına ve oğluna veda etti. Oyalanmadan oradan uzaklaştı. Kadının sözünü ettiği sol taraftaki çıkışı aramaya başladı. Aşağı şehre doğru inen, yüzden fazla basamağı olan devasa bir merdivenle karşılaştı. Saat henüz sabahın 7'siydi. İnmeye başladı. Korkulukların kenarlarına, bir lambanın altına konuşlanmış bitkin haldeki evsizlerle karşılaştı. Litrelik kötü şaraplar, tüyü dökülmüş köpekler, çökmüş kutular. Bileşiminde sefalet, şarap ve korkunun da bulunduğu bir pislik bilgisinin içinde oturuyor gibiydiler. Matthias ürpertisini bastırdı. Şimdi geleceğine bakıyordu. Basamakların bitiminde durdu. Yolun diğer tarafında stok fazlası askeri malzeme satan bir dükkanın kepenkleri inikti. Bulvarın karşısına geçti ve mağazanın açılış saatine baktı. 09'da açılıyordu. Aradığı şeyi orada bulabilirdi. Dükkanın tam karşısındaki bir kafeye Le Grand Escalier girdi. Ana yolu gören biraz gerideki bir masaya oturdu ve bir kahve söyledi. Midesi gurulduyordu, acıkmıştı. 3 kruvasanı mideye indirdi. İkinci bir kahve içti. Hemen ardından guruldamanın yerini bulantı aldı. Korku. Ama garda kazandığı zafer ona coşkulu ve güçlü bir enerji veriyordu. Bir çay ısmarladı. Sonra tutma isteğini yenerek işemeye gitti. Hava yavaş yavaş aydınlanıyordu. Önce gökyüzünün bir köşesinde sedef parlaklığında açık mor bir renk belirdi. Sonra binaların arasında görünen gökyüzü gittikçe açık mavi bir renge büründü. Freire şimdi ağaçları ve rokoko tarzı sokak lambalarını ayırt edebiliyordu. Ayrıntılar onunla konuşuyordu, hatırlıyordu. Ya da daha çok hissediyordu. Kanında, teninde. Tanıdık bir karıncalanma. Bu şehre daha önce gelmişti. 09. İhtiyaç fazlası askeri malzeme satan dükkan hala kapalıydı. Duyguları netlik kazanıyordu. Şehrin uğultusu, taşın estetiği, ışığın yoğunluğu. Her yere denizden ve Atlantik'ten gelen Akdeniz'e özgü bu küçük şeyler hakimdi. Freire'nin ne geçmişi, ne bugünü, ne de geleceği vardı. Ama burada kendini evinde hissediyordu. Nihayet asker ceketi giymiş, alabroz tıraşlı, dev gibi bir adam geldi ve kepengi kaldırdı. Freire hesabı ödedi ve çıktı. Karşıya geçerken bulvarın aşağısında bir eczane gözüne çarptı. Aklına bir fikir geldi. O tarafa doğru yöneldi ve bir sürü böcek ilacı, uyuza karşı toz, birkaç şişe pire losyonu ve köpekler için 2 pire tasması aldı. Hepsini çantasına doldurdu ve ihtiyaç fazlası malzeme satan dükkana yöneldi. Ali Baba mağazasının askeri bir versiyonuyla karşılaştı. Haki renkli giysiler, kamuflajlı uyku tulumları, koruma ağları, kesici silahlar ve zor koşullar için botlar. Dükkan sahibi de bu dekorla örtüşüyordu. Asker kesimi saçlar, vücuda yapışan bir yelek, görünümüne uygun dövmeler. En eski giysilerinizi görmek istiyordum. Yani diye karşılık verdi adam kuşkulu bir ifadeyle. Kıyafet balosu için, evsiz kılığına girmek istiyorum. Adam Freire'ye kendisini takip etmesini işaret etti. Beyaz boyalı tuğla duvarları olan dolambaçlı bir koridora girdiler. İçeriye güçlü bir keçe, toz ve naftalin kokusu hakimdi. Beton bir merdivenden indiler. Mekanın sahibi ışığı yaktı ve geniş bir alan aydınlandı. Zemine sabitlenmiş bir halının olduğu odanın duvarları kireç badanalıydı. Satılmayan eşyalar dedi adam yerdeki giysi yığınını göstererek. Seçin. Ancak sizi uyarıyorum, indirim yapmam. Sorun değil. Dövmeli herif Freire'yi yırtık pırtık giysileriyle baş başa bırakarak yukarı çıktı. Freire'nin şansı yaver gidiyordu. Odada yalnızdı. Soyundu. Tüm bedenini böcek öldürücüyle sıvadı. Uyuza karşı toz sürdü. Bit tasmalarının birini koluna, diğerini de ayak bileğine taktı. Sonra saçaklanmış eski bir asker pantolonunu ayağına geçirdi. Ardından lime lime, delik deşik 3 sweatshirt'ü üst üste giydi. Yine deliklerle dolu lacivert bir kaza da bunların üstüne. Hepsinin üstüne de bir zamanlar kabarık olan ama şimdi halı kadar dümdüz olmuş siyah bir anorak. Uçları bir timsah ağzı gibi açılmış, kemikleşmiş asker botları seçti. Bir tek çorap konusunda özenli davrandı. sıcak tutacak kalın ve deliksiz çoraplar. Görüntüyü mavi-beyaz çizgiler olan bir denizci beresiyle tamamladı. Aynaya baktı. Görünümünde bir terslik vardı. Giysileri eski ve yıpranmıştı ama temizdi. Ve her haliyle yüzü, teni, elleri sokakların adamı olmadığı anlaşılıyordu. Pislik çukuruna atılmadan önce özenle hazırlanması lazımdı. Eski giysilerini topladı, çantasına tıktı ve merdivene yöneldi. Lejyoner onu tezgahın arkasında bekliyordu. Hepsi 40 avro tutmuştu. Bu şekilde mi çıkıyorsunuz? Kılığımın inandırıcılığını test etmek istiyorum. Ödeme yapmak için cüzdanını çıkarırken kasanın yanında bir rafta duran parlak komando bıçaklarıyla sustalılar gözüne çarptı. Hangisini tavsiye edersiniz? Ne düşünüyorsunuz? Bir evsiz mi yoksa Rambo olmayı mı? Uzun zamandan beri bir bıçak almak istiyordum. Nerede kullanacaksınız? Avda, ormanda gezinirken. Asker bozuntusu herif ön kol uzunluğunda bir bıçak seçti. Acorn KM-2000. Komando bıçakları arasında bir referans. Yarı çentikli çelik gövde. Entegre cam kırma düzeneğiyle poliamitle güçlendirilmiş cam elyafından sap. Acorn Solingen bu cici şeyle Alman ordusunun özel birlikleri pazarını eline geçirdi. Şu güzelliği görüyor musunuz? Dövmeli adam uzun zamandan beri bu kadar çok cümleyi peş peşe söylememiş olmalıydı. Freire tezgahın üstündeki bıçağa bakıyordu. Dişleri olan bıçak ölümcül bir sırıtmayla parlıyordu. Daha az dikkat çekecek bir şeyiniz yok mu? Lejyoner üzgün bir havaya büründü. Tek harekette açılan sustalı siyah bir bıçak çıkardı. PRT-8. Yine Acorn Solingen. Sapı içine girebilen çentikli çelik gövde. Anotlanmış alüminyumdan siyah sap. Sapın ucunda kırma düzeneği ve emniyet mandalı. Küçük ama sağlam. Freire bıçağı inceledi. 10 santimetreden kısaydı. Saklaması çok daha kolaydı. Bıçağı eline aldı, evirip çevirdi, ağırlığına baktı. Ne kadar? 90 avro. Parayı ödedi, bıçağı kapattı ve cebine koydu. Güneşli bulvara çıktı ve gara doğru yürümeye başladı. St. Charles merdiveninin basamakları sanki iki katına çıkmıştı. Bekleme salonuna girince emanet kasalarının bulunduğu salonu sordu. Bekleme salonunun uç kısmında A peronunun oradaydı. Salonu boydan boya geçti. Polislerin ve özel güvenlik görevlilerinin sayısı azalmış gibiydi. Yolcuların da. Tenha perona ulaştı ve salonu buldu. Girişte üzerinde kameralar bulunan metal algılayıcı dedektörlerle donatılmış, eşyaların X-ray cihazından geçirildiği bir güvenlik kapısı onu bekliyordu. Freire geri döndü. Belli etmeden bıçağını çıkardı ve perondaki banklardan birinin arkasına gizledi. Sonra başı önde girişe doğru ilerledi. Çantasını ve bilgisayarını X-ray cihazına bıraktı. Telefonla konuşan güvenlik görevlisi ekranda üstün körü eşyalarına baktı. Sonra geçmesini işaret etti. Metal algılayıcı kapıdan geçti. Ötmesine rağmen kimse üstünü aramadı. Eşyalarını aldı, güvenlik kameralarına kaçamak bir bakış attı. Eğer kayıtlar gün içinde izleniyorsa boku yerdi. Penceresiz salon bir havuzun soyunma odasını andırıyordu. Gri dolaplarla kaplı duvarlar, muşamba yer döşemesi. 09A numaralı dolabı seçti. İki çantasını ve bilgisayarını içine koydu. Saatini çıkardı ve onunla birlikte banka kartını, içinde Matthias Freire'ye ait belgelerin olduğu evrak dosyasında seyahat çantasını yerleştirdi. 72 saat için 6,5 avro ödedi. Anahtar yerine geçen biletini aldı ve metal kapıyı kapattı. Matthias Freire'ye ait ne varsa hepsi artık duvarın diğer tarafında kalmıştı. Yanına sadece 2000 avro ile Biarritz treninde karşılaştığı Emmaüs'te çalışan Le Guin adlı adamın kartvizitini almıştı. Şüphesiz onunla konuşması gerekecekti. Salondan çıktı, bıçağını bıraktığı yerden aldı ve gar çıkışına doğru yöneldi. Birçok kez üniformalı polislerle karşılaştı. Kılığı tam kıvamında olamasa da onların sorgulayıcı bakışlarına verilen sağlam bir cevap gibiydi. Dışarı çıkınca sola Ibis Otel'in bulunduğu tarafa saptı ve bir trafik sinyalizasyon panosu gördü. Emanet biletini metal bileziğin arkasına sıkıştırdı. Yeniden Matthias Freire olmak için bu panoya uğraması yeterliydi. Geri döndü ve merdivenin tepesinden şehrin görüntüsünü hayranlıkla seyretmeye başladı. Şehir gri bir toz bulutu yayan, sabah ışığının ve martıların süzüldüğü billursu bir ovayı andırıyordu. Dip tarafta mavi tepeler kenti çevreliyordu. Orada Bakır Meryem Ana heykelinin yer aldığı Notre Dame de la Garde, altın şövalye yüzüğüyle havaya kalkmış bir yumruğu çağrıştırıyordu. Freire şiirsel bir keyif hissediyordu. Bakışlarını aşağı çevirdi ve yavaş yavaş ayılmakta olan evsizleri gördü. Koşar adımlarla basamakları indi ve Athénée bulvarına ulaştı. Oradan Canebière tarafına saptı ve Capucines meydanının köşesindeki kırtasiye mağazası aklına yeni bir fikir getirdi. Not tutmak için bir bloknot ve keçeli kalem aldı. Toplayabileceği en ufak bir bilgi bile geçmişini bir arkeolog gibi yeniden inşa etmesine yarayacaktı. Biraz daha yürüdü. Karşısına bir Arap bakkalı çıktı. Şarap reyonuna yöneldi. 3 ve 5 litrelik ucuz şarap içeren plastik galonlara karton kutulara dikkatle baktı. Tercihini en ucuz olandan, içinde köpek öldüren cinsi şarap bulunan musluklu plastik bir galondan yana kullandı. Kanabiyere'ye vardı. Artık Alger'deydi. Gelip geçenlerin çoğu mağribiydi. Kadınlar ya peçeli ya çarşaflıydı. Erkeklerin çoğunda sakal vardı. Bazıları beyaz takke takıyordu. Kirli sakallı, kötü bakışlı, mat tenli gençler gürü halinde dolaşıyordu. Kalabalıktan sanki bir buğu yükseliyordu. Jogging yapanlar, parkalı adamlar, anoraklı insanlar, hepsi caddenin orasında gidip geliyor, itişiyor, sadece tramvaylar geçerken kenara çekiliyorlardı. Dükkanlara gelince Freire pahalı mağazalar, ünlü markalar görmeyi bekliyordu. Ancak bakır demliklerin, tuniklerin ve halıların satıldığı pazarlarla, bit pazarlarıyla karşılaştı. Kafelerin önünde kalın giysiler içinde adamlar, bakalit masaların çevresinde oturmuş, desenli küçük bardaklarda çaylarını yudumluyordu. Alger. Freire bir iç avluya açılan sundurmayı fark etti. Girişinde ezilmiş karton kutular, boz sandıklar yığılıydı. Üzerlerinden atladı ve asılı çamaşırların kurutulduğu çepeçevre balkonları olan binalarla çevrili bir avluya girdi. Balkonlarda kimse yoktu. Pencerelerde ve merdiven sahanlıklarında da kimseler yoktu. Dip tarafta büyük çöp tenekeleri ağzına kadar doluydu. Freire yürümeye devam etti. Yumurta kabukları, çürümüş meyveler, ne olduğunu anlayamadığı leş gibi kokan çöpler. Nefesini tutarak çöpleri giysilerine sürdü. Bıçağıyla pantolonunu ve anorağını kesti. Sonra şarap bidonunun musluğunu açtı ve başının üstünde kaldırdı. Şarap saçlarına, yüzüne ve giysilerinin üzerine boşaldı. Öyle bir tiksinti duydu ki elinden kayan plastik galon yerde birkaç kez zıpladı. İki büklüm oldu. Biraz önce yediği kruvasan ile kahveyi giysilerine, ayakkabılarına sıçratarak kusmaya başladı. Fışkıran eski eşkişik kusmuktan korunmaya çalışmadı. Tam tersine, çöp kusuna dayanarak birkaç saniye böyle durdu. Şakaklarındaki zonklamanın yavaşlamasını bekledi. Sonunda sallanarak doğruldu, gırtlağı yanıyordu. Kusmuğun pis kokusu bir siklon gibi etrafında dolanıyordu. Bidonun musluğunu kapattı, kusmuş olmuş kazağına baktı ve doğru yolda olduğunu anladı. Pantolonun önlüğünü açtı ve kendi üzerine işedi. ''Hey, sen ne yapıyorsun?'' Freire hemen toparlandı ve başını kaldırıp baktı. Bir kadın balkondan sarkmış, kurumakta olan çarşafların arasından ona öfkeli gözlerle bakıyordu. ''Bu haltı kendi evinizde yiyin, pis herif.'' Freire bir hazineymiş gibi şarap galonunu kaparak kaçtı. Yeniden Canabiere döndüğünde artık Matias Freire değil, serseri bir evsizdi. Artık psikiyatr Matias Freire olarak değil, kaçak ve evsiz Victor Janus olarak düşüneceğine dair kendine söz verdi. Janus'tan başlayarak önceki geçmişine kadar gidecekti. Ve böylece ardından çekirdeğine kadar ulaşacaktı. İlk kişiliğine, en küçük matruşkaya. Üstündeki pisliğin güneşte kuruması için raylar boyunca yürüdü. Viewport görünmüştü. İçgüdüsel olarak evsizleri orada bulacağını tahmin ediyordu. Oradaki heriflerden birinin Victor Janus'u tanıyacağından emindi. Ayrım sonu sayfa 189. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Matabio. Matabiau. Saint Charles. Cainte-Gharles. Popstar. Popstar. Athenes. Athenes. Canebière. Canebière. Viewport. Viewport. Le Grand Escalier. Legrand Escalier. Rambo. Rambo. Acorn. Eickhorn. Solingen. Solingen. X-ray. Xray. Ibis. Ibis. Notre Dame de la Garde. Notre Dame de la Garde.